Selamlarım olsun herkese. Bilinçli Geyiğe hoş geldiniz. Yasemin Yapanar ben. Şimdi ben yine bir sezon arası bölümü atmak istedim Ayşe Acar'la birlikte. Deli diyeceksiniz belki durup sürekli Ayşe ile bölüm sıkıştırıyorum araya ama bizim normalde bu sezonda konuştuğumuz biraz daha gençlere hitap etmek. 15-24 yaş arasındaki gençlerin yaşayabileceği her türlü sorunu ele almak gayretindeyiz. İşte bildiğiniz gibi. Bir genç konumuz oluyor, sonra bir tane yetişkin konumuz oluyor. Hani ben gençtim, gençliğimi geçtim falan gibi de bir yerden değil. Zamanında hepimiz gençtik. O zamana dönüp anlamak bugünümüzü de iyileştirebiliyor. Dolayısıyla böyle şahane bir sezon arasındayız. Sonra Ayşe Acar'ın hikayelerini görüyorum ben Instagram'da. Ve onları gördükçe ben tetikleniyorum. Ondan sonra istiyorum ki sizler de tetiklenin. Onun için o konuları buraya taşıyasım geliyor. Ayşe Acar kimdir diye soracak olursanız, bilmiyorduysanız lütfen geçmiş bölümlerimizi dinleyin. Onunla birçok bölümüm var. Instagram'dan da elimden geldiği kadar paylaşmaya bakıyorum. Aklına, fikrine hayran olduğum, kendisini gittiğim felsefe eğitimlerinden tanıdığım biri. Ayşe Acar Net isimli Instagram hesabından onu lütfen takip edin. Onun dışında konuşmalarını izleyin. Kendisi bir bilim kurgu ve fantastik kurgu yazarı. 6 tane kitabı var. Felsefe eğitmeni ve çeşitli gazete ve dergilerde de yazarlık yapıyor. Ve alev ateş gibi bir kadın kendisi. Ve şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Bence siz de tetiklenebilirsiniz. Bir toplumun tanrı anlayışı değişmezse o toplum değişemez dedi. Ve ben böyle sallanmaya başladım. Şimdi zaten yakından takip edenleriniz biliyor ki ben 3 senedir benim tanrı anlayışım değişmeye başladı. Hatta değişti çokça. Ama bundan 3 sene evvel özellikle bu yazıyı görseydim ya bu kadın ne diyor ya derdim. Ne alakası var derdim. Siz de ya öyle diyor duysanız diye heyecanlandım. Ve yine sezon arasında bir bölüm atmak istedim. Çünkü tanrı inancı dediğimiz, yani tanrı inancını konuşmuyoruz. Felsefesini konuşuyor aslında. Bilinç dışını konuşuyor bize. Bilinç dışımıza seslenmeye çalışıyor belki de. Ve Ayşe Acar'la ilgili öncelikle şunu söylemek isterim. Kendisi alışık olduğumuz oruçtu, namaz gibi ritüellerin birincil olmadığının, şart olmadığını söyleyen birisi. Yani zannetmeyin ki karşımızda alışa gelmiş bir dindar var. Alakası bile yok. Din ibadetlerle açıklanamayacak bir şey olduğunu savunuyor. Dinin inançla değil de aslında bilinç dışının deneyimi olarak okuyor. Ve felsefeyi de aynı şekilde Hegel, Kant'ı Tanrı'dan ne anlıyorsa onun altını çizmeye bakıyor aslında. Yani anlayacağınız sokaklarda konuşulan, bizi korkutulan Tanrı inancından hiç bahsetmiyor. Felsefesini yapıyor ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Beni her zaman çok etkiliyor. Gerçekten çok iyi yönde ilham oluyor. Onun için de sizlerle de söyleyeceklerine kulak vermenizi çok istedim. Diyorum ve lafı daha da fazla uzatmadan karşınızda Ayşe Acar. Merhaba Ayşe.
Merhaba Yasemin.
Nasılsın, iyi misin?
Çok iyiyim, sen?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, şimdilik senin geçen gün Instagram hikayende bir yazı gördüm ve bir toplumun tanrı anlayışı değişmezse o toplum değişemez diyordun ve bunu çok sık duyuyorum senden ve ben de bu cümleden tetiklenebilecek insanlardan biriydim normalde. Bundan birkaç sene evveline kadar. Onun için de çok iyi biliyorum ki hani ben bugün tetiklenmiyorsam bile zamanında bundan 3-4 sene evvel tetiklenirdim ve bunu duyan birçok insan yine tetiklenebilir. Ne alakası var konunun Tanrı'yla gibi bir yerden yaklaşabiliriz. Dolayısıyla birazcık bu konuyu aydınlatalım istiyorum. Çünkü dinleyen birçok kişinin kalbi almıyor olabilir bunun. Bizim özellikle şu an toplumumuzda din, yani sen dinle dair, inanışlara dair bir şey söylemiyorsun. Ama yine de öyle geliyor kulağa. Tanrı duyunca böyle tüyleri dikilenlerimiz var. Birazcık hem tüyleri dikilenlere hem de dikilmeyip Tanrı anlayışını belki hala daha yanlış algılayabilenlere aydınlatıcı bir konuşma olsun dilerim.
Umarım. Şimdi bu meseleler üzerine dikkat kesilmediğinde kişi yani sağdan soldan ve genel klişe olan tespitlerle bir Tanrı kabulü ya da Tanrı reddi refleksi geliştirdiğinde evet gerçekten ne diyor hani neyi nereden bağladı Tanrı anlayışı ve toplum nasıl olabilir böyle bir şey diyebilir, bu anlaşılır. Ama bana sabırla katlanıp böyle 3-5 dakika falan bir giriş yapmama izin verirlerse belki onları ilginç bir konu onlara dedirtebilirim. Şimdi ben hem derslerimde hem de işte bazen storylerde falan bu meselenin altını çiziyorum. Senin dediğin gibi bir toplumun tanrı anlayışı değişmeden o toplum değişmez diyorum. Bu mesele üzerine de uzun yıllardır hakikaten mesai harcayıp üzerine düşünüyorum, kafa yoruyorum. Ve her geçen gün biraz daha berraklaşıyor bu fikir ve galiba artık net bir tabloya dönüştüğü için uzun yıllardır yapıyorum ben bunu. Artık insanlara da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insanlık tarihini insanların iç dünyasının dışarı yansıması olarak okuyabiliriz. Yani insanlık tarihi dediğimiz şey içimizde dönen bir şeylerin dışarı projekte edilmesi gibi söylenebilir. Peki nedir böyle iç dünya, insanın içi falan, bu laflar ne anlama geliyor? Bunları açmam lazım ki neden Tanrı ve toplumu ilişkilendirdim, bunu anlatabileyim. İnsanın iç dünyası dediğimde iki şeyden bahsediyorum, iki şeyden bahsediliyor. Biri dışarıyı, yani dünyayı bize deneyimleten, işte ağacı, gördüğüm şu ağacı, bardağı deneyimleten, karşıdan karşıya geçmeme olanak veren, kitap okumayı, işte sanat yapmayı, bilim yapmayı, ofiste çalışmayı, tarlada çalışmayı vesaire sağlayan bir şey. Bu iç dünya dediğim şey iki şeyden oluşuyor demiştim. İlki bu. Yani zihinsel faaliyetimiz, biz buna bilinç diyoruz. İç dediğimde bir bilinçten oluşuyor. Biraz önce anlattığım şeyleri yapan bir de bilinç dışı denilen bir deneyim daha var içeride. Bilinç ve bilinç dışı. Bilincin ne olduğunu, ne yaptığını anlamak kısmen kolay. Kısmen diyorum çünkü bilinç nedir sorusu zaten çok büyük bir soru.
Evet.
Ama kabaca biliyorum, tamam anladım. Kitap okuyorum, sanat yapıyorum, ofiste çalışıyorum. İşte nesneleri görüyorum. Bardağı, beyaz bardakla yeşil ağacı fark ediyorum. Bilinç bu işi yapıyor. Bilinç dışı daha karmaşık bir mesele. Yani kısmen bilinçle mukayese edildiğinde bilinç dışı meselesini Freud ve Jung bize bir bilim şey olarak kürsüsü kurarak, hatta analitik psikolojinin de kurucusu, bilimin meselesi olarak 100 yıldır bu iki dev isim sayesinde biliyoruz. Bilinç dışı diye bir şey varmış. Bize bilinç dışının bu isimler rüyalar aracılığıyla bilinç dışının mesajlarının geldiğini söylüyorlar. Yani rüyalar bir tür bilinç dışından haber aldığımız haberciler gibi yorumlanıyor bu iki isimde. Bilinç dışı oldukça enteresan. Neden? Çünkü irrasyonel işler dönüyor. Ne demek? Mesela rüyalarda ne olduğuna bakalım. Rasyonel alanda, yani bilincin olduğu alanda insan kanatları olmadığı için uçamıyor, değil mi?
Evet.
Yani uçak yapıyor ve onun da uçuyor, o ayrı, ama insan kanatları olmadığı için uçamayan bir varlık. Ama rüyada uçabiliyor. Rüyada denizin dibinde yürüyebiliyor. Herhangi bir araç yardımıyla işte nefes problemi yaratmadan, ya da yılanlarla konuşabiliyor rüyada. Yani insan rüyasında irrasyonel bir dünyada bir deneyim yaşıyor. Bilincin yaşadığı bir deneyim değil. Neden bilincin yaşadığı bir deneyim değil? Çünkü rüya görürken bilincimize genelde diyorum, çünkü başka bir takım çok özel örnekler var. Genelde rüya görürken rüyaya bilincimiz eşlik etmiyor. Yani ağacı bilmeme neden olan bilincim rüyada ortadan kayboluyor. Bilinç, kişi uyandıktan sonra rüyayı hatırlama faaliyetiyle devreye giriyor. Yani orada olmadığı bir şeyi nasıl hatırlıyor? Bunların tamamı çok büyük meseleler, tamam mı? Sadece rüyaların irrasyonel bir alana sahip olduğunu ve sıra dışı, elmayı bildiğim yöntemle bilemediğim bir alan olduğunu, bilim yaptığım yöntemlerle yaklaşamadığım bir alan olduğunu kavramış oluyor. Bunu ima ediyorum. Şimdi enteresan bir bilgi paylaşacağım seninle Yasemin. Google 2022'de tüm dünyada en çok görülen rüyalar listesini yayınladı. Bayağı da konuşuldu bu. Daha doğrusu Google yayınlamadı ama Google'ın verilerini Birleşik Krallık'ta British diye bir ekip var. Onlar yayınladılar. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyada en çok hangi rüyalar görülüyor? Bir şey mi? Ortak gördüğümüz
Ben
rüyalar falan mı? Ha, yani birinci sırada bütün dünyada. Bütün dünyada dediğim, yani totalde
gördüm.
birinci sırada yılan görmek var. Yılan görmek. Mesela Brezilya'da, notlarıma bakayım. Brezilya'da ayda 252 bin, Türkiye'de ayda 214 bin kez rüyada yılan görmek nedir diye internette arama yapılıyor. Yani ortak gördüğümüz rüyalar bunlar. Mesela başka diş düşürme, ki Amerika'da bu birinci sırada rüyada diş düşürme. Başka çocuk doğurma, evlenme gibi böyle şeyler var, ana şemalar var.
Peki bu rüyalara sonra bir anlamlar veriliyor ve onlar mı konuşuluyor, yoksa burada kolektif bir şey?
Yok. Ya analizler var ama önemli olan bu değil. Bu rüyanın bize söylediği başka bir konu. Sadece önemli olan şu. Kolektif bir havuz var da oradan besleniyormuş gibi bir durum var ortada. Yani yılan görmek nedir kardeşim? En dünyada en sık görülen rüya yılan görmek. Şimdi Adem ve Havva'yı hatırla. Hı hı. Adem ile Havva mitosunu hatırlayın. Yani bir şekilde duymuşsunuzdur. Cennetteler. Cennette işte bir ağaç var. Onun meyvesinden yememeleri gerekiyor. Fakat yılan devreye giriyor. Ve yılan bir şekilde ikna ediyor bu iki insanı. Elmayı yiyip cennetten kovuluyorlar. Bu bir mitos. Yani Adem de yılan görüyordu rüyasında. Aradan o kadar yıl geçti. Bu kadar zaman geçti. Hala New York'ta bir profesör ve işte Orta Asya'da Bozkır'da bir tane köylü, Bozkır'dan başka hiçbir şey görmemiş bir köylü, aynı rüyayı görüyorlar. Teknolojik nesneler üretiyoruz. Bilimde inanılmaz ilerledik. Uzun zamandır cep telefonu kullanıyoruz ama rüyamızda cep telefonu görmüyoruz. Hala atamız Adem'in gördüğü gibi yılan görüyoruz. Şimdi bu çok dikkate değer bence. Bayağı dikkate değer yani. Dolayısıyla Jung'a, Freud'a kulak vermek gerektiğini, bu dini metinlerin bilinç dışıyla, çünkü ilişkilendiren kişi Freud'dan ziyade Jung, dikkate alınması gerektiğini söylüyor bize. Bir daha söylüyorum. Uzun yıllardır cep telefonu kullanıyor olmamıza rağmen, yani bilim ve teknolojide çok devasa, hani uçak, uzun yıllardır uçak var olmasına rağmen, rüyamızda hala Adem atamızla aynı şekilde yılan görüyoruz. Şimdi bu nedir? Bu kolektif bilinç dışı nedir? New York'taki insan, Adem, işte Orta Asya...
Hindistan'daki insan da dahil dolayısıyla değil mi? Hindistan'daki Budist insan.
Hindistan, her yer, yani her yer. Şey değil, yani her yer. Yeryüzünde yaşayan insanların olduğu her yer. Ve tarihsel olarak da sadece 2022 yılı değil, Adem diyorum. Mütemadiyen. Bu şemalar, yani yılan şeması, evlenme, çocuk doğurma falan şemalar var bunlar. Şimdi Carl Gustav Jung'a dikkat kesilmemiz gerekiyor Yasemin. Tanrı meselesine doğru geliyorum. Her bir birey, hepimiz kendi bireysel bilinç dışımız aracılığıyla kolektif alanla temas içindeyiz. Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusu, hem de büyük bir hekim ve entelektüel, bize bu kolektif bilinç dışının nasıl bir şey olduğunu detay detay eserlerinde anlatan kişi. İşte dünya üzerinde, Amerika'da, Hindistan'da, Kuzey Afrika'da, Avrupa'da sayısız yerde sahada çalışmış ve 80 bin rüyayı analizleyip bir sonuca ulaşmış. Şimdi bu tabii bütün anlattığı her şeyi anlatmayacağım Jung'un doğal olarak. Sadece anlattıklarından bir şeyi ön plana çıkarmaya çalışacağım. Jung'a göre bu din deneyimi, bizim din dediğimiz deneyim, Tanrı ile karşılaşma ya da vahiy alınması, değil mi? Vahiy ne, nereden geliyor? Bütün bu deneyimler, vahiy deneyimi dahil olmak üzere, bilinç dışı ile ilişkilendirilmesi gereken meseleler. Bu şu demek Yasemin, Tanrı dışarıda, benim dışımda değil, içeride hem de en gizemli iç dünyamda var olan bir şey.
Ya bu benim bilinçli olmadığı için bugün bunun farkında olmayabilirim aslında.
Evet, ama orada. Yani bilip bilmiyorum, ilgilenmiyorum.
İnanmıyorum. Mesela inanmak aslında mevzu.
Hiç konuyla alakası yok mesela. Yani bilinç dışıyla, bilinç dışının en gizemli yerinde ne demek, şimdi onu da açacağım. Ne demek orası, neresi orası en gizemli yer? Bir yerde bir şey. Dolayısıyla senin şu dine inanıyorum, buna inanmıyorum ya da hiçbir şekilde Tanrı'ya inanmıyorum falan deyip böyle kendi malzeme yapabileceğin bir konu değil. Çünkü bilinç dışı diye bir şey var. Yani Tanrı'nın bu bir arketip olarak Tanrı'nın kabul edilmemesi benim bilinç dışım yoktur demek gibi bir şey.
O kadar.
O kadar alakasız. Evet. Şimdi Biraz önce şey anlattım ya ben, bir yerde yılan daha çok, bir yerde diş düşürme daha fazla, bir yerde evlilik rüyalarda daha fazla. Tıpkı bu çeşitlilik gibi din çeşitliliğinin de arkasında bu farklı şemalar ve arketipler var. Din meselesi tabii ki sadece bu şeye indirgenemez, bilinç dışıyla, sadece bilinç dışına indirgenemez, ama bilinç dışıyla ilişkisi hayati önem taşıyor. Mesela şunu söyleyebiliriz Jung'un bu çalışmalarından hareketle. Peygamber dediğimiz kişiler, peygamberler toplumlar adına rüya gören kişilerdir diyebiliriz. Burada rüya kelimesinin şeyi peygamberliğin değerini azaltacak bir şey değil. Ya da rüya, aman rüya canım falan deyip atabileceğimiz bir şey değil. Bir daha söylüyorum, bilinç dışıyla alakalı bir mesele. Gerçek yani şey değil, fantastik ya da önemsiz. Biz her sabah uyandığımızda rüyadan ilk belki de hani o birkaç saniye, birkaç dakika, ah önemli bir rüyaydı, çok güzel bir rüyaydı deyip sonra unutup rüyaydı canım falan deyip geçiyor olsak dahi, o hakikat olarak, bir gerçeklik olarak ve iş gören bir gerçeklik olarak bizi etkileyen bir şey. Şimdi ama peygamberlerin rüyaları bizim gibi böyle sıradan insanların gördüğü rüyalar gibi değil. Rüya türleri var. Farklı farklı rüya türleri var. Peygamberlikle ilişkilendirilen rüyalar işte kutsal mahal denilen en iç oda. Yani bilinç dışının en iç odasından alınan bir tür bilgi, vahiy. Kutsal da Yasemin. Günlük yaş konuşmalarımızda hep şey deriz ya, kutsalıma dokunma, benim kutsalım falan. İşte seccade kutsal, cami kutsal ya da havra kutsal falan. Evet. Kutsal da böyle bir şey. Kutsal bizim tarafımızdan azaltılıp çoğaltılamayan ya da nezakete ya da nezaketsizliğe maruz kalan bir şey değil. Kutsal zaman ve mekanı aşan ve benim yapmadığım, benim irademi aşan, bu sebeple de tanrısal diye adlandırdığım bir güç. Azaldı, çoğaldı, nesnesi işte şu, bu, işte haç ya da işte seccade değil, nesnesi de yok. Bu gücün azaltılıp çoğaltılması, hasar alması, nezakete ya da nezaketsizliğe uğraması bizim elimizde olan bir şey değil. Peygamberlerin rüyaları işte bu kutsal dediğimiz bilinç dışının en iç odasından alınan rüyalar. Zaten Hazreti Muhammed kendisi şöyle diyor. Ben bu vahiyleri ilk 6 ay rüyamdan aldım. Bana rüyamda söylendi. Sonra projekte ediliyor Cebrail falan, bu ayrı bir konu ama kendisi de bunu söylüyor zaten. Yani Jung'un söylediğini Hazreti Muhammed daha önceden söylüyor, açıkça ifade ediyor.
Peki bu günümüzde sadece peygamberlerde olan bir şey mi, yoksa yani?
Peygamber rüyaları için, yani peygamberler kolektif, ya toplum adına rüya gören insanlar demiştim. Böyle, ama sadece peygamberler değil, vahiy türleri var. Peygamberlerin aldığı vahiyler dışında başka vahiy türleri var. Sanatçıların aldığı, işte büyük yoğunlaşmalar esnasında bir takım işte çalışmalar var. Diyelim ki kimyada vardır. Kimyanın kurucusunun da böyle bir anısı var. Çözemediğim bir problemin formülünün rüyadan verilmesi gibi, böyle bir tür vahiy gibi bir şey. Şimdi peygamberler kutsal bir deneyim yaşıyor. Bunu sonra ne yapıyorlar? Kitlelerle paylaşıyorlar. Değil mi? Önce 3-5 kişi etraflarında oluşuyor. Sonra gittikçe çoğalıyor bir insanlar. Ve sonra bu konuşmalar yazılı metin haline getiriliyor. İşte Tora, Kur'an, değil mi? Bunlar yazılı metinler ama daha önce bir kelamdılar. Daha sonra hatta Muhammed yaşamını yitirdikten sonra kitap haline getiriliyor Kur'an örneği. Biz buna bu peygamberlerin konuştuğu, söylediği ayetler bütününe kelam diyelim, tamam mı? Kelam. Bu kelam, kelamla karşılaşan bir de kitleler var. Sadece peygamber yok. Peygamber bir kelam ediyor. Bunu tanrısal olan kutsaldan aldığını ifade ediyor. Kelamı paylaşıyor kitlelerle ama bu kitleler bu kelamı kendi idrak düzeylerine göre alıyorlar içeri.
Herkes kendi kafasına göre.
Evet, en iyi anladıklarını ön plana çıkarıyorlar. Anlamadıkları kelamı hayati önemde taşısa, bu kutsal metnin merkezinde dursa, böyle bir rolü olsa bile anlamadıkları için gündemlerini almıyorlar. Mesela oruç tutunuz, tamam mı? Oruç. Türleri de var. Susma orucu var. Kur'an'da da geçiyor. Hazreti Meryem'e verilen oruç. Susma orucu var. Aç kalma orucu var, değil mi? Bunlar çok kolay anlaşılır şeyler. Hemen bunu ön plana çekip çıkarıyor. Öne alıyor. Çünkü bu yapılabilir bir şey. Ama İhlas Suresi'ni Yani gündemini alamıyor. Sadece ezberden rüya şeyde namazda falan orada burada okuyor ama İhlas Suresi düşünmek için ne deniyor acaba burada demek için gündemini aldığı bir şey değil. Mesela İhlas Suresi hemen hatırlatayım. Diyor ki de ki o ehattır, biriciktir, samettir, işte doğurmadı ya da doğurulmadı. Ona denk bir şey yok. Ehattır. Şimdi biricik. Ne demek biricik? Nasıl doğmamış ve doğurulmamış olabilir? Çok yüksek bir soyutlama yapıyor. Oruç namaz gibi bir şey değil bu burada
Evet.
söylenen şey. Şey de öyle mesela Fatiha da öyle. Fatiha suresi de öyle. Bir doğru yoldan bahsediliyor işte. Biz doğru yoldan ayrılanlardan yapma. Bu etik bir şey söylüyor. Yani bir şey var. Sırat-ı müstakim denilen ya da doğru yol denilen bir şey var. Etik bir şey bu. Oradan ayırma. Ama etik çok da birincil derdi olmuyor kitlelerin. Kitleler bir kişiye Müslüman demek için bu namazını kılıyor mu, orucunu tutuyor mu ona bakıyorlar. Yani anladığı ve kolay anladığı şeyi ön plana çıkarıp parlatıyor. Ve diğerleri bütünüyle şey dışı oluyor, din dışı oluyor. Bir şekilde din dışı oluyor. Şunu ima ediyorum Yasemin. Kutsal metinlerden herkes kendi idrakini anlıyor. Kutsal metinlerin ana konusu Tanrı olduğuna göre, dolayısıyla herkes Tanrı'yı kendine benzeterek içeri alıyor. Ve inanç dünyası böyle kuruluyor. Ve bu inanç dünyası hayati yer şimdi geldi. Bu inanç dünyası kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Kuşaktan kuşağa. Yani benim atalarım işte diyelim ki Müslümanım ben ve Hazreti Peygamber konuştu ve o esnada işte o toplulukta birileri artık bir şey anladı, ötekileri başka bir şey anladı falan. O anlaşılan neyse o ilk elden aktarıla aktarıla kuşaktan kuşağa bana kadar geliyor. Şöyle bir atasözü var. Dede koruk yer, koruk şey demek, ham üzüm. Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır. Yani bu kuşaktan kuşağa aktarım bilinç dışını organize ediyor işte, bilinç dışını oluşturuyor. Yani diyelim ki atalarımızın Tanrı anlayışındaki Tanrı korkutan, mütemadiyen, öfkeli, namaz ve orucu her şeyden çok önemseyen, işte İhlas Suresini ve Fatiha'yı çok da üzerine düşünmemiş, doğru davranışı falan değil de oruç, yani orucu çok ön plana çıkaran bir tanrıysa ya da bu tanrı biz...
Kadınları aşağılayan bir şeyse,
Tabii,
yüzüne
evet, tam onu söyleyecektim biliyor musun? Kadınlarla arası iyi olmayan bir tanrı anlayışıysa, bizi gözleyen böyle bir tanrı ve sürekli yaptığımız iyilikleri, kötülükleri not alan ve bizi gözlediği için bizi tedirgin eden bir tanrıysa, benim bilinç dışımın ana arketipi olan kendilik, self, dini literatür buna Rab diyecek. Aynı şey. Yani kendilik ve Rab. Herkesin kendi Rabbi var. Rabler üzerinden Allah'a doğru bağlanılıyor. Ama her bireyin kendi Rabbi var. O Rab işte self, kendilik. Bu da
ben
Tanrı.
inansam da inanmasam da herkesin
İnansan da
Rabbi.
inanmasan da kendiliğim var.
Evet.
Ve bu kendilikle doğuyorum. Bu kendilik ana arketip gibi iş görüyor. Bu kendilik kuşaktan kuşağa aktarılarak inşa edilmiş bir şey. Mesela bizim tanrımız, eğer atalarımın tanrısındaki tanrı şefkatliği bağışlayan, çok sesliliğe izin veren, kadın erkek eşitliğini savunan, sanatla sorunu olmayan, çünkü yaratmak fiili kendisine ait aslında sanatçı olan o, tanrıysa, böyle bir tanrıysa bu sefer benim bilinç dışımdaki ana arketipim yani Rabbim böyle oluyor. Yani ortada bir korkutan bir de korkutmayan tanrı anlayışı var. Şimdi durum böyle olunca o zaman anlıyorum IŞİD ve Mevlana ya da Yunus Emre ya da Hizbullah. Şimdi bunlar nasıl oluyor aynı kaynaktan çıkıyorlar?
Eyvallah. Evet.
Nasıl oluyor aynı kaynaktan çıkıyorlar? Alakasız kişiler. Ne alakaları var? İşte bu arketip dediğim, ana arketip dediğim, Rableri gördüğümüz gibi farklı demek ki. Mevlana'nın Rabbi ondan bütün varoluşu şefkatle kucaklamayı tembih ediyor. Hacı Bektaş'ın Rabbi ondan kadın erkek eşittir. Böyle bir eşitsizlik söz konusu değildir. İşte 72 milleti bir bilmeyen bizden değildir diye şefkatli bir tanrı Hacı Bektaş'ın tanrısı. Yunus Emre'nin de öyle. Ama aynı kelam, değil mi Kur'an dedik? Aynı kelam IŞİD'i de ortaya çıkarıyor, Hizbullah'ı da. Şimdi anladık mı nasıl kelamı duyan kendine benzeterek içeri alıyor tanrıyı? Şimdi bu arketip dediğimiz, yani ana arketip her bir bireyden iş yapan, insanlardan iş yapan arketipin kabaca nasıl bir şeyle sonuçlanabileceğini, eylemlerin neyle sonuçlanabileceğini, nasıl neden farklı eylem sonuçları, farklı eylemler ortaya çıkaracağını bu örnekler bize gösteriyor. Fakat Tanrı'nın kendisi değil, Tanrı arketipi, bilince rağmen iş yapan şey. Yani şunun gibi, her bir bireyin Rabbi, Rab var ama bir de bu kavramlar birbirinden farklı kavramlar. Allah, Tanrı, Rab, Hak, bunların hepsi bambaşka, birbirinden bambaşka. Hepsi birbirinin yerine kullanabilir kavramlar değil. Biz Rabbin altına çiziyoruz ve bunun self olduğunu, kendilik olduğunu söylüyoruz Jung'a göre. Şimdi o kadar hayati önem taşıyor ki, yani bana Tanrı'nı söyle, bana Rabbini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu böyle bir iş. Seküler olmak, ateist olmak, çok dindar olmak, az dindar olmak falan, bunlar hiç alakası olmayan bir konudan bahsediyoruz. Bilinç dışı denilen bir şey.
Ama bunları dinlerken tetiklenecek olan insan kitlesinden de bahsediyorsun, hiç alakası yok derken.
Evet, tetiklensinler, tetiklenmesinler. Yani bana kızsınlar, bana da değil bu arada. Benim şahsi görüşüm değil bu. Carl Gustav Jung, yani analitik psikolojinin kurucusu ve çok ciddi şekilde sahada çalışmış, bu arketipleri şemalandırmış kişiden bahsediyoruz. Yani çok büyük bir entelektüelden bahsediyoruz. Onun okumasını ben arkadaşların dikkatine sunuyorum. Ya da bir toplumun Tanrı anlayışı değişmeden o toplum değişmez dememdeki görüşümü, fikrimi temellendirdiğim ana kaynak Jung'tur. Bunu söylemek istiyorum ve beni son derece ikna eden ve kendi toplumuma hizmet etmek için, kendi toplumumun yaşadığı bütün bu problemleri dönüştürebilmek için bana bir yöntem veren ve yapmam gerekenleri söyleyen bir şey, bir bakış açısı. Bakış açısı dediğim bilimsel bir şey tabii bir taraftan da. Şimdi bana Tanrı'nı söyle, bana Rabbini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte IŞİD ve Mevlana örneğini tekrar hatırlatıyorum. Bu öyle bir şey ki bir toplumun Tanrı anlayışı neyse o toplumun dünya anlayışı öyle oluyor. Yani bir toplumun Tanrı anlayışı neyse siyaset anlayışı da o oluyor. Bir toplumun Tanrı anlayışı neyse kadına yaklaşımı o oluyor. Tanrı anlayışı neyse hayvanlara yaklaşımı o oluyor. Yani dünya ile kurduğu bütün ilişkiyi aslında bilincine rağmen, bilinç dışı aracılığıyla kuruyor. Elinde değil. Şimdi bu elinde değil meselesi çok önemli. Çünkü bazen öfkeleniyoruz insanların. Ya nasıl oluyor arkadaşım? Nasıl böyle davranırsın? Bu nasıl bir şeydir yani? Değil mi? Memlekette de çok şikayet ettiğimiz kitleler var ya. Bunu niye yapıyor mesela? Allah'ım ya Rabbim, aklı da yok falan. Sanki bunu diyenin aklı varmış gibi, çok yetkin bir aklı varmış gibi. Bu bilinç dışı meselesi ve arketip meselesi ve Tanrı anlayışı meselesi gündeme alınmadan bu insanların niye böyle davrandığı, niye sürekli böyle davrandığı anlaşılamaz. Anlaşılması mümkün değil. Şimdi peki bu, hani diyebilirsin ki korkutan Tanrı ve işte şefkatli Tanrı dedin, korkutmayan Tanrı. Bu korkutan Tanrı'ya sahip bireylerin arketipleri, ana arketipleri, selfleri şefkatli Tanrı'ya dönüştürülebilir mi? Değil mi? Zaten dönüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir toplumun değişmesi Tanrı anlayışının değişmesidir demek istediğimiz bu.
Peki, şimdi bir dakika Ayşe, bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi evet, korkutanı şefkatliye değiştirebilir miyiz? Bir de hiç inanmayanı, çünkü biz yıllarca zaten bizim yani siyasetle o kadar birbirine girmiş bir durumdaki zaten. Biz dine çok kopuk olarak, hatta böyle hani tükaka ittirer, ben en azından kendi adıma konuşayım, öyle büyüdüm. Ailemde de hiç yok ve bana 3-4 sene önce ben kendi içime döndükçe içimden çıktı birden Allah aşkı. Dolayısıyla ya evet, korkutan bir tanrıyı şefkatliye dönüştürmek var. Diğerinin de özünde olan şey, korkutan bir şeyi şefkatliye dönüştürmek var. Ama bir taraf onun öyle olduğunu bile fark etmediği için gerçekten orayı kapatmış durumda. Yani hani biz onun için...
Yani onu fark etmiyor olmasının sebebini ben açık söyleyeyim mi? Yani biraz incitici olacak ama literatür bilmiyor. Yani cehaletiyle... Çünkü cehalet genelde şeylere yaklaştır, yani yakıştırılan bir şeydir. Üniversite diploması olmayan, yoksul daha çok değil mi? İşte yaşadığı şehir dışında başka bir yeri görmemiş, özellikle muhafazakar kitlelere yakıştırılan bir şey. Bizim modern olduğunu tırnak içinde söyleyen insanların zaten doğuştan aydın doğdukları için, öyle zannettikleri için cehaleti kendilerine yakıştıramıyorlar. Oysa gerçekten inanmak ya da inanmamakla ilgili değil. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce yıldır etkileyen bu din fenomeni nedir diye bir gayret içine girip okuma yapmış ve yaptığı bu okumanın sonucunda kabul ya da reddetmiş değil ki.
Peki öyle olan insanlar için ne diyorsun?
Yani
Bu araştırmayı yapıp
cehaletin bir ötürü
reddedenler
mesela
de var.
bu efendim
Bu araştırmayı yapıp reddedenler de var mesela kendilerince.
evet, ama bilinç dışını dikkate almıyorlar.
Eyvallah.
Yani şu Freudyen okuma yapıyorlar. Freud'un yaptığı tanrı okuması bambaşka bir çerçeve. Jung'un yaptığı tanrı okuması bambaşka bir çerçeve. Bir de tabii şimdi de felsefi yanı var. Ben felsefeye hiç yani girmiyorum. Kant ve Hegel çalışırsa şayet, ola ki girerse kaçınılmaz olarak görecektir tanrının ne olduğunu. Ama oralara da girmiyorlar. Yani entelektüel olmadıkları için Kant'ın birinci kritikte yaptığı şeyin ikinci kritikteki karşılığı, orada neden Tanrı'yı özgürlüğün garantörü olarak tanımladığı, Hegel'in neden Tanrı'ya sadık din dediği, bunları şimdi nasıl bilmiyor ki? Yani entelijansiyanın Tanrı dediği şeyle sokaktaki ister modern olduğunu zannetsin, ister de kim ne olduğunu muhafazakar inançlı olduğunu zannetsin. Hiç fark etmez. İsterse ateist olsun. Aynı şeyi anlamıyoruz ki. Yani entelijansiyanın Tanrı dediği şey sokaktaki insanın tanrısı değil. Bu sokaktaki insanın kim olduğu önemli değil. Bir daha söylüyorum. İster Etiler'de oturuyor olsun, ister Bağcılar'da. İster ilkokul diplomalı olsun, ister lisansüstü diploması olsun. Bir şey fark etmiyor. Şimdi, peki bu tanrı anlayışı diyelim ki anaarketiptir falan. Böyle bir yaklaşım var. Yani Jung'un yaklaşımını ben ön plana çıkarıyorum. Böyle bir yaklaşım var. Ya da modern dönemde bu tanrı arketipi, tanrı anlayışının belalara neden olması, değil mi? Bir de şimdi tanrı anlayışı diyorsun ama insanlar tanrıları için savaşıyor. Yani büyük savaşlar çıkarıyor. Yani birbirlerini öldürüyor falan. Dolayısıyla ne yapalım? Yani bu tanrı anlayışını nasıl değiştirelim diye sorulduğunda önerilen çözüm önerilerinin başında şu geliyor. İlişkiyi keselim. Yani dini ciddiye almayalım çünkü inanç ciddiye alınacak bir şey değil. Geride kalmış bir şey. İnanç geride kalmış bir şey. Bilim gelişti. Yani boş ver yani inanç nedir arkadaşım? Hangi çağda yaşıyoruz, değil
Modern
mi?
insana yakışmayan bir şey din gibi
Evet,
bir.
ilkel bir şey. Evet. Peki niye hala rüyanda yılan görüyorsun? Adem'in gördüğü rüyayı niye görüyorsun? Yani bu kadar geliştik. Niye rüyanda görmüyorsun? Yani en yaygın şey var, rapor var yani tüm dünyada. New York'ta yaşayan insan da işte bilmem ne çölünde yaşayan insan da aynı arketiplerle rüyada bilinç dışına açığa çıkarıyor. Dolayısıyla bu benim yani uçağa biniyor olmam benim şeyimi garantilemiyor. Yani inanç dediğim meselenin geçmişte kaldığını, geride kaldığını söylemem mümkün değil. Çünkü bilinç dışı orada duruyor. Bilinç dışı terk edilen bir şey değil. Terk edemiyoruz. Bizden hareket ediyor. Yani kuşak kuşak aktarılarak dedemizin refleksi bizden hareket ediyor. Ne alakası var? Ben 0 kilometre doğdum. 0 kilometre doğmuyorsun. Kim bilir kaç bin yaşındasın? Şimdi 20 yaşında da olsan, 30 zannetsen de kendini, 50 de zannetsen, kim bilir 10 bin misin, 20 bin yaşında mısın, 1 milyon yaşında mısın? Yani Hazreti İbrahim'in çağındaki işte insan idraki görüşü, tanrı anlayışı bugün sokaklarda her yerde görürüz. Hazreti İbrahim kardeşi gibiler. 2023 yılı. Bunları fark etmeden bu meseleyi bir çözümü taşımak çok olanaklı değil. Şimdi önerilerden biri demiştim ki reddedelim. Yani yok sayalım. Bu mümkün değil dedim. Bilinç dışı var. Söküp atamadığın bir şey var dedim. Okey, hala yılan görüyorsun. Geçmiş olsun yani. Cep telefonu istediğin kadar yanında taşı. Bir de şöyle bir yöntem var. Bunları eğitelim. Ya bunlara böyle üniversiteye gitsinler, işte akılları çalışmıyor. Akılları çalışsa cehalet ortadan kalkacak. Biz bunları böyle akıllı, kafası çalışan yurttaşlar haline getirelim. Bu böyle bir çaba da var. Yani bu çok ciddi bir çaba. Cumhuriyet'in de özen gösterdiği bir çaba. Eğitimle insanları daha zarif, daha işte narin, daha duyarlı, daha uygar yapacağız iddiası. Hemen Alman aydınlanması örneğini vermeme izin ver Yasemin. Almanya'da çok büyük bir aydınlanma hareketi yaşandı. Bütün devler aynı dönemde tarih sahnesine geldiler. Kant, Fichte, Schelling, Goethe, Schleiermacher. Sayısız dev aynı anda tarih sahnesine geldiler. Alman aydınlanması, Bildung dedikleri, Culturing dedikleri, eğitimin önemine dikkat çekerek, eğitimle bir topluluk yaratmak, bir Alman toplumu diye bir şey yarattılar. Eğitimli toplum, muazzam bir aydınlanma oldu. Aradan 100 yıl geçti, 150 yıl. Bu eğitimli toplum Holokost'u yaptı. Bir tane adam çıktı, Hitler. Bu insanların bilinç dışına seslendi. Bilinç dışındaki bütün arketipleri, karanlık arketipleri ayağa kaldırdı. Heidegger gibi bir entelektüel, filozof bile bu işte şey vardır, parmağı vardır.
Zekaya gel.
Tabii. Yani bu Holokost'ta insan, yani bir tarihin en utanç verici katliamlarından biri. Bunu yapan insanlar hepsi eğitimli. Şimdi eğitimle bu işi çözeceğiz. Çözemiyorsun işte, böyle örnekler var. Peki ne olacak? Bilince seslenmekle, benim naçizane görüşüm, bilince seslenmekle olacak iş değil. Bilinç dışı, Tanrı anlayışı. Çünkü oradan o iş yapıyor. Yani Holokost'ta da o iş yaptı. Bu konuda yazılar da var. Adorno'ların falan analizlediği yazılar da var. Yani Holokost'un arka planında yatan şeyler. Çok kalem oynatıldı. Frankfurt Okulu falan ya da başka insanlar da kalem oynattı. Jung'un da var bu konuda analizi. Jung da aynı şeyi söylüyor. Hitler'in yaptığı işle ilgili. Nasıl bunu yapmış olabilir? Yani bu kadar eğitimli bir kitleyle bunu nasıl yapmış olabilir? Dolayısıyla bilinç dışını dikkate almadığımızda bir toplumun değişmesi, bütünüyle değişmesi, bir ahlaktan başka bir ahlaka geçişi olanaklı değil. Bu didaktik öğretimle, bir kavram öğreterek, gel sana kan çalıştırayım diyerek olmuyor, olamıyor.
Olmuyor zaten günümüz gençliğinde de, yani oturup kan çalışmak da kimse de istemiyor zaten. Yani hani gerçekten o konuya çok büyük ilgin olması lazım onu çalışmak.
Yani doğrusunu istersen hiçbir zaman çok ilgi yoktu. Yani Kant okuyanların sayısı zaten tüm dünyada her zaman çok azdı. Hala da az. Kant örneğini vermemizin sebebi aydınlanmanın başat filozofu olduğu için. Entelektüeller Kant okumak zorunda. Entelektüel olduğunu zanneden, düşünen, böyle bir iddiası olan kişinin Kant okuyamıyor olması kabul edilir bir şey değil. Ama normal, yani hiç öyle bir iddiası olmayan insanın da Kant okumasına da gerek de yok. Hiçbir zaman da böyle bugün okunmuyor da dün okunuyordu, dün de okunmuyordu. Değişen bir şey yok. Eğilim şu anda, yani bu bilinç dışında temas etme. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Yeni bir şey değil bu. Mesela Freud'un yeğeni, şimdi hep unutuyorum bunu, B ile başlıyor ismi ama hatırlar ya arkadaşlar. Reklam sektörünün bilinç dışı ile ilişkisini keşfedip, işte bu pro içen kadın afişi ünlüdür reklamcılıkta. Onları bilinç dışının reklam sektörünü nasıl ayağa kaldıracağını bilen, Amerika'da reklamcılığı ve kapitalizmin büyümesine çok büyük katkı sağlayan çalışmalar var mesela. Bu bilinç dışını dikkate alarak, ya da sinema sektöründe de öyle. İmge yaratarak, kahraman imgesi ya da işte Amerika imgesi, imgeler üzerinden kahramanlar yaratarak toplum inşa etmek, toplumu kültürlü hale getirmek ya da kültürsüz hale getirmek. Bunun tamamı bilinç dışıyla ilişkiyi kurma biçimimize bağlı. Dolayısıyla benim memleketimiz için bütün bu yaşadığımız sıkıntıların ya da şikayetlerimizin kalıcı bir şekilde değişmesini arzu ediyorsak, o zaman kavram aracılığıyla değil, didaktik değil, bak bu böyledir, şu da şöyledir diyerek değil, sanat, sinema, Netflix dizileri, bütün o platformları kullanarak imge üzerinden bilinç dışına bu memleketin, bu toplumun ana arketipi neyse o bilinç dışına konuşmak, ancak o dönüştürebilir. Başka türlü Tanrı anlayışı, bir toplumun Tanrı anlayışı değişmez. Şikayet ettiğimiz her şey belki 3-5 yıl geçici olarak gider ama daha sonra katlanarak dev gibi geri gelir. Bu sebeple diyorum, Tanrı anlayışı değişmediği sürece toplumlar değişmez.
Of. Küçücük bir cümle içinden kaç dakikadır neler anlatıyorsun?
Evet, yani bir cümleyi açmak için gördün yani nasıl serimledim. Ama özetle şu oldu. Tanrı dediğimiz şey bambaşka bir şeye dönüştü. Yani bilinç dışından arketip haline geldi. Dışarıda böyle hani galaksinin bir ucunda oturup da galaksiyi yaratmış fena olmadı. Çok iyi vallahi çok da güzel bir yer oldu falan diyen bir şey değilmiş. Zaten sokaktaki insanın Tanrı anlayışı böyle. Sokaktaki insan evreni, kendisini ve Tanrı'yı, bu üçlemeyi hep birbirinin dışında tutar ve ilişkilendiremiyor da. Nasıl ilişkilenecek onu da bilmiyor. Ama Tanrı anlayışının size şah damarınızdan daha yakınım diyor. İçeride olması Tanrı'nın bütün meseleyi değiştiriyor. Evren de dışarıda kalamıyor doğrusunu istersen. Bir birliğe, bir bütünlüğe geliyor. Dolayısıyla bunlar bu Tanrı anlayışları yani bizim bütün yaşamımızı belirleyen, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı belirleyen şeyler, hayati işler. Dolayısıyla belki arkadaşlar, genç arkadaşlar bu konu üzerine biraz kafa yorabilirler ya da bu söylediklerimi kritik edebilirler, eleştirebilirler. Ama
Rahatsız
ben
olanlar sana yazabilirler ya
bana
da
yazabilirler. Ben
olanlar.
dikkatlerini sunmak istedim. Yani daha da detaylı soru sorabilirler ya da buna şu sebeple katılmıyorum, şu nedenle katılmıyorum, hiç de ikna olmadım da diyebilirler. Dolayısıyla bir karşılıklı bir konuşmaya da dönüşebilir. Ben her türlü şeye açığım yani. Hem eleştiriye, yuhalamaya hem de şeye. Ne güzel oldu falan.
Ayşe çok teşekkür ediyorum. Zaten bu konuda
Ben de
bir
teşekkür
kadar
ederim.
atsa da biliyorum.
Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Yani seninle bunları konuşmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Böyle arada bir kaçamak yapıyorsun. Ben de kaçamağa vesile olduğum için mutlu oluyorum.
Senin
Yani
böyle
kendi planlı akışın arasında böyle bir trik yapıyorsun. Şık oluyor.
ben tetikleniyorum. Ben tetiklendiğim için. İnsanları da tetikleyelim istiyorum. Büyüyoruz gibi geliyor çünkü bana. O
Evet.
yüzden araya böyle sokuşturmak kesinlikle güzel oluyor. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.